Kötü sözün özü nedir ve ona karşı kim durur? Makale No. 10, 1986-87. Zohar'da şöyle yazar: Gel ve gör. Yılanın kadına söylediği kötü söz, onu ve Adem'i, hem onları, hem bütün dünyayı ölüme mahkum etti. Kötü söz ile ilgili şöyle yazar: Ve onun dili keskin bir kılıçtır. Bu sebeple kılıca dikkat et, yani kötü söze. Öfke kılıcın cezasını getirir. Bu ne demek? Yaradan kötüleri yargıladığı bir kılıca sahip olduğundan, o Yaradan'ın kılıcıdır. Bununla ilgili şöyle yazar: Tanrı'nın kana bulanmış bir kılıcı var. Bu içindeki dinden yargı gelen malhuttur. Ve benim kılıcım et yiyecek. Bu nedenle kılıca dikkat et, çünkü öfke kılıcın cezasını getirdiğinden bilesin ki onda yargı vardır. Din yargı der. Ama kötü söz sarf eden kılıç dili kişi ile ilgili şunu söylemek ister: Bilmelisin ki bu nedenle yargılanır. Kılıç onun için hazırlanan her şeyi yakıp kül eder. İçindeki din formundaki malhut. Bununla ilgili şöyle yazar: Bu dışlanan kişinin yasası olacak. Bu denilen malhut onu yargılar. Çünkü o kötü söz söylemiştir ve ızdırap kötü söze gelir. Buraya kadar yazılanlar budur. Bunun iyi anlaşılması gerekir. Zohar, kılıç dili kişi, yani kötü söz söyleyen için kılıcın ona hazırlanan her şeyi yakıp kül ettiğini içindeki din formundaki malhut söyler. Biz yılanla ilgili olarak söylenenlerden öğreniriz ki yılan kadına kötü söz söylemiştir. Oysa orada kötü söz Yaradan'la ilgiliydi. Kişi ve dostu arasındaki kötü sözle ilgili olarak ve onların dili kılıç kadar keskin denmesi ve ölüme sebep olacak kadar ağır olması, bunun kişi ve dostu arasında olduğunun kanıtı mıdır? Diğer bir deyişle, kişi ve dostu arasındaki kötü sözün kötülüğünün önem ve derecesi, kişi ve Yaradan arasındaki kötü sözün derecesiyle aynıdır. Dostuna kötü söz söylemekle Yaradan'a kötü söz söylemek arasında fark yoktur. Yaradan'a kötü söz söylendiğinde kişi ondan ayrılacağından bunun ölüme neden olduğunu anlamalıyız. Bu sebeple yaşamın yaşamlarından ayrı olacağı için o ölü olarak kabul edilir. Fakat kişi ve dostu arasındaki kötü söz neden ölüme sebep olsun? Zohar der ki, ızdırap kötü sözden gelir. Atalarımız şöyle der. Batı'da şöyle söylenir: Üçüncünün konuşması üçünü de öldürür. Konuşanı, dinleyeni ve hakkında konuşulan kişiyi. Rashi, kişi ve dostu arasındaki bir sırrı üçüncü kişinin açığa çıkarmasını üçüncünün konuşması dedikodu olarak yorumlar. Ayrıca Kabalist Yohanan, Kabalist Yosu ben Zimra adına şöyle der: Kötü söz söyleyen inancını yok sayandır. Hasta ise şöyle der: Mirukva, kim kötü söz söylerse Yaradan şöyle der: O ve ben bu dünyada yaşayamayız demiştir. Kötü sözle ilgili yasaklamanın önemini kişinin inancını yok sayması ya da Mirukva'nın söylediği gibi Yaradan'ın "O ve ben bu dünyada yaşayamayız" noktasından bakmalıyız. Bu demektir ki, örneğin, eğer Ruben, Şimon'a Levi ile ilgili olarak kötü bir şey söylerse, Ruben'in Levi ile ilgili kötü konuşması sebebiyle Yaradan bu dünyada yaşayamaz. Oysa Ruben'in işlediği diğer günahlarla Yaradan bu dünyada onunla beraber yaşayabilir. Bu nedenle eğer bu o kadar ağır bir şeyse, o zaman kötü sözün ve onu böyle kötü yapan şeyin ne olduğunu iyi anlamalıyız. Bunu çalışmada açıklayacağız. Manevi İlmin Verdikleri kitabında dostunu kendin gibi sev emrinin büyük önemi anlatılır. Kabalist Akiva şöyle der: Bu maneviyatın en önemli kuralıdır. Atalarımızın bu cümlesi açıklama gerektirir. Klal, kolektif, kural, kelimesi ayrıntılar toplamını belirtir. Bir araya geldiklerinde kolektifi oluştururlar. Bu nedenle emirle ilgili olarak dostunu kendin gibi sev dediğinde maneviyatın en büyük kılaldan bahseder. Şunu anlamalıyız ki maneviyatın geri kalan 612 koşulunun toplamı yorumlarıyla beraber dostunu kendin gibi sev emrinin taşıdığı anlamdan ne eksik ne de fazladır. Bu oldukça kafa karıştırıcıdır. Çünkü sevaplar, manevi kurallar ile ilgili olarak insanla insan arasında olduğunu söyleyebilirsin. Fakat nasıl tek bir prensibin yaradan ve insan arasındaki yasaların özü olan tüm sevapları kapsar? Ayrıca şöyle yazılmıştır. Hillel'in karşına maneviyatı öğrenmek isteyen bir kişi şöyle der. Tek ayağımın üzerinde dururken bana tüm maneviyatı öğret. Hillel şöyle cevaplar. Kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapma. Dostunu kendin gibi sev cümlesinin farklı söylenişi. Gerisi yorumdur. Git, çalış. Önümüzde çok net bir kural var. Tüm 612 emir ve öğretide yazılan her şeyden üstün tutulmuş dostunu kendin gibi sev kuralı. Bu nedenle özellikle gerisi yorum, git, çalış demiştir. Bu demektir ki ilmin geri kalanı bu emrin yorumudur. Öğrenmek isteyen kişi Hillel'e tek ayağım üzerinde dururken bana bütün maneviyatı öğret dediğinde neden Hillel ona kutsal dilde cevap vermeyip Aramice dilini kullanarak şöyle dedi. Nefret ettiğin şeyi dostuna yapma. Şunu anlamalıyız ki maneviyatta pozitif bir sevap olan yap denilen prensipler bazı eylemleri yerine getirmek için emir, dostunu kendin gibi sev yazılmıştır. Oysa Hillel negatif formda yapma denilen prensipler bazı eylemleri yerine getirmekten kaçınmak için emir konuşur ve şöyle der. Nefret ettiğin şeyi dostuna yapma. Manevi ilmin verdikleri kitabında yaratılış amacı yarattıklarına iyilik yapmak ve yaratılanların hiçbir eksiklik olmadan haz ve mutluluk hissetmesi olduğundan dostunu kendin gibi sev kuralının önemi ve büyüklüğü anlatılır. Dal, köküne benzemek ister kuralı vardır. Kökümüz tüm varlıkları yaratan, yaradan olduğundan onda hiçbir noksanlık ve kimseden bir şey alma gereksinimi yoktur. Dolayısıyla yaratılanlar birisinden bir şey aldığında aldıkları kişiden utanırlar. Bu nedenle yaratılanların yaradandan haz ve mutluluk alırken utanmaması için üst dünyalarda tizim tuzum kısıtlama düzeni kurulmuştur. Bu üst bereketin bizden gizlenmesine neden olur. Böylece manevi ilme ve kalbin ıslığına gizlenen Yaradan'ın bize verdiği iyiliği hissedemeyiz. Maddesel hazları inandırılmış, onun avantajını hissetmiş olsak da tüm yaratılanların adanmış bir şekilde hazın peşinden koşması herkesin içinde manevi çalışmalar yerine getirildiğinde elde edilebilecek şeye kıyasla çok küçük olan bir ışık vardır. Bununla ilgili Zohar'da Keduşa'nın kutsallık klipotu, kabuklar, kötü eğilimler koruduğu yazar. Bu demektir ki eğer Keduşa, klipaya yaşam gücü vermeseydi var olmaları mümkün olmazdı. Her şey sonunda ıslah olacak ve Keduşa'ya girecek olmasına rağmen klipotun var olmasının bir sebebi vardır. O, yaratılanların ıslahı için verilmiştir. Bu ikisi her ne kadar birbirine zıt olsalar da aynı konu başlığı altında iki ayrı başlıktır. Bununla ilgili şöyle yazılmıştır. Zohar kitabına giriş. Bu sebeple birbirine zıt olan iki sistem vardır. Keduşa, kutsallık ve arı olmayan kirlilik, abya. Dolayısıyla Keduşa onları nasıl ıslah edebilir? Dünyada yaratılan insan için bu böyle değildir. Zaman söz konusu olduğundan onlar iki sistem, tek kişide birer birer toplanmıştır. Keduşa'nın kirliliği ıslah etme yolu vardır. Bu böyledir çünkü insan 13 yaşına kadar kirlilik sistemi içindeki alma arzusunu edinir. Daha sonra maneviyata bağlanarak Keduşa'nın nefesini elde etmeye başlar ve sonra Keduşa dünyalarının sistemi tarafından korunur. Dahası Klipot'un Keduşa'dan aldığı tüm bereket, kapların kırılması ve Abya'yı meydana getiren bilgi ağacının günahı sebebiyle küçük bir ışık olarak hissedilir. Dolayısıyla yaratılanların tüm güçleriyle o küçük ışığın arkasından koşmalarını ve hiçbirinin edindiklerimle yetineceğim dememesini anlamamız, imgelememiz ve görmemiz gerekir. Oysa insanlar bunu söylemek yerine sahip oldukları şeylere yeni ilaveler yapmak ister. Tıpkı atalarımızın dediği gibi, kimin yüzdiliği varsa o 200 olur. İçlerinde bütünlük olmamasının sebebi başlangıçta mükemmel olmadıklarındandır. Fakat maneviyatta üst ışık manevi olan her şeyi kılıflar. Bu nedenle kişi maneviyatın aydınlanmasını edindiğinde Keduşa'nın küçük bir parçası olan nefes de nefes derecesinde bile geri kalan Keduşa gibi o da mükemmeldir. Bütünlük olduğundan bu aydınlanmanın küçük ya da büyük bir derece olup olmadığını söyleyemeyiz. Bu böyledir çünkü üst ışıktaki büyük ve küçük konusu alanın değerine bağlıdır. Diğer bir deyişle bu alıcının ışığın büyüklüğünü ve önemini edinebilme seviyesine bağlıdır. Işığın kendisinde değişiklik olmaz. Tıpkı şöyle yazıldığı gibi, ben yaradan havaya değişmem. Bu durumda şu soru akla gelir. Haz ve mutluluğun çoğunluğuna sahip manevi hazlar söz konusu olduğunda, maddesel şeyler için gösterdikleri büyük çabayı sarf etmeyi istekli olmayan insanlar gördüğümüzden, neden bütün dünya maddesel hazların içinde parlayan o küçücük ışığın peşinden koşar? Oysa maddesel hazlar Abya'nın içindedir. Üzerlerinde bir kısıtlama ve gizlilik yoktur. Haz olmadan yaşamak mümkün olmadığından bu maksatlı olarak böyledir. Aksi takdirde dünya var olamazdı. Bu yarattıklarına iyilik yapmak olan yaratılış amacından bize gelen şeydir. Bu nedenle haz olmadan yaşam olmaz. Öyle görüyor ki haz insanda ifşa olmak zorundadır. Bedenin yaşamını sürdürmesi dışındaki diğer hazları almak söz konusu olduğunda bu böyle değildir. Bunun üzerinde kısıtlamalar ve gizlilikler vardır. Bu nedenle kişi form eşitliği denilen ihsan etme çalışmasına kendini alıştırmadan önce manevi çalışma ve ıslah ile kılıflanmış yaşam ışığını alamaz. Bu böyledir çünkü manevi çalışma ve kalbin arınmasıyla kılıflanan ışık açığa çıktığında seçme şansı olmayacaktır. Diğer bir deyişle ışığın ifşa olduğu yerde maneviyat ve arınmalarında yerine getirdiğinde kişinin hissettiği haz kendine alma formunda olacaktır. Dolayısıyla Yaradan'ın emirleri nedeniyle maneviyatı ve ıslahları yerine getirdiğini söyleyemeyecektir. Daha ziyade onların içindeki hazı hissettiği için maneviyata ve ıslahına bağlanmak zorundadır. Kişi bunun dışındakilerde haz hissettiğinde maneviyat ve arınmalarından aldığı gerçek tada kıyasla hazın çok küçük olduğunun, hırsın üstesinden gelmenin ve arzu büyüdükçe onun acısına tahammül etmenin zorlaştığının hesabını yapabilir. Anlaşılan o ki maneviyat ve arınmalarındaki hazın sınırsızlığı açığa çıktığında kişi bu emri yerine getiriyorum. Çünkü bu Yaradan'ın arzusu, yani onun emirlerini yerine getirerek Yaradan'a ihsan etmek istiyorum diyemez. Neticede maneviyat ve ıslahları Yaradan'a vermek istediğinden değil, kendisi için yerine getirmek ister. Işık ve ıslah üzerindeki kısıtlama ve gizliliğin sebebi budur. Ve bu sebeple bütün dünya ışığın ve doyumunun hazzı almak için enerjisi olmadığından maddesel hazların peşinden koşar. Çünkü haz yukarıda söylenen sebep nedeniyle onlara ifşa olmamıştır. Öyle anlaşılıyor ki inançla ilgili olarak manevi çalışma ve uygulamaların önemine ve genel olarak Yaradan'a bizi izlediğine inanmalıyız. Bu demektir ki kişi Yaradan'ın rehberliğini ve yarattıklarına nasıl bereket verdiğini hissetmediği için maneviyatı ve gerekliliklerini yerine getirmediğini söyleyemez. Çünkü hissetmese bile buna inanmak zorundadır. Bu böyledir. Çünkü onun rehberliğinin cömertliğini hissettiğinde artık inanç sorusu olmayacaktır. Fakat neden Yaradan ona inançla hizmet etmemizi istedi? Akıl aşamasında hizmet etseydik daha iyi olmaz mıydı? Cevap Bağlı Sulam'ın söylediği gibidir. Kişi Yaradan'ın ona inançla hizmet etmemizi istediğini düşünmemelidir. Çünkü o üzerimize akıl formunda parlamaz. Daha ziyade Yaradan bilir ki form eşitliği olan Yaradan'la Divekut birleşme denilen inanç amaca ulaşmamız için daha başarılı bir yoldur. Bununla utanç ekmeği olmadan yani utanmadan iyiliği alma gücüne sahip oluruz. Bu böyledir çünkü Yaradan'dan haz ve mutluluk almak istememizin tek sebebi Yaradan'ın bundan haz alacağını bilmemizdir ve Yaradan'a ihsan etmeyi arzuladığımızdan ondan haz ve mutluluk almak isteriz. Dolayısıyla yapmamız gereken çalışma dünyanın yaratılma amacını yarattıklarına iyilik yapmak yerine getirmek için kendimizi ihsan etme kaplarını edinecek şekilde vasıflandırmaktır. Bu kralın hediyesini tamamlamanın ıslığıdır. Böylece hazın alımında utanç hissedilmez. Ve içimizdeki tüm kötülük almaya mecbur olduğumuz iyilik adına bizden ayrılır. Bu algıları, hisleri edinmemiz için bize manevi çalışma ve prensipleri şifa olarak verilmiştir. Atalarımız şöyle der. Yaradan der ki, kötü eğilimi ben yarattım ve onun şifası için ışığı, manevi ilmi verdim. Işık vasıtasıyla kişinin içindeki tüm kendini sevme kıvılcımları yok olur ve sadece Yaradan'ına ihsan etme arzusuyla ödüllendirilir. Manevi ilmin verdikleri makalesinde şöyle denir. Maneviyatta iki kısım vardır. 1. İnsan ve Yaradan arasında uygulananlar ve 2. İnsan ve insan arasında uygulananlar. Her ikisi de aynı şeyi amaçlar. Yaratılanların Yaradan'la birleşmesi, Divekut. Ayrıca her ikisinin de pratik yönü gerçekten bir ve aynı olduğundan manevi çalışmayı ve prensiplerini onun rızası için yerine getirenler için öğretinin iki kısmı arasında fark yoktur. Bunun nedeni kişinin onu tamamlamadan önce herhangi bir ihsan etme eylemi hissetmeye mecbur olmasıdır. İster dostuna, ister Yaradan'a karşı. Çünkü boşluk bizim anlayışımızın üzerindedir. Durum bu olduğundan manevi öğretinin kişi ve dostu arasındaki ilişkiyle ilgili kısmının kişiyi arzu edilen hedefe daha çok yaklaştırdığını düşünmek mantıklıdır. Bunun nedeni insan ve Yaradan arasındaki uygulamalar çalışmasının sabit, özel olması, zahmetli olmaması, kişinin buna kolayca alışması ve alışkanlıkla yapılanların bir fayda getirmemesidir. Fakat insan ve insan arasındaki uygulamalar değişken, düzensizdir ve nereye dönerse dönsün etrafını sarar. Dolayısıyla onun şifası daha belirgin ve amaca daha yakındır. Şimdi Kabalist Akiva'nın maneviyatın en büyük kuralı dostunu kendin gibi sev demesini anlayabiliriz. Çünkü en önemli şey ihsan etme kapları denilen Yaradan'la Divekut'a ödüllendirilmek yani form eşitliğine gelmektir. Bu sebeple maneviyat ve ıslah şifası verilmiştir ki böylece kişi ve dostu arasındaki sevgiden Yaradan sevgisine erişildiğinden kendini sevmeden çıkabilsin ve başkalarını sevmeye gelebilsin. Şimdi neden dönmenin hilele gelip bir ayağımın üzerinde dururken bana maneviyatı öğret demesini ve Hilal'in ona kutsal dilde değil de Arami dilinde cevap vererek nefret ettiğin şeyi dostuna yapma demesini anlayabiliriz. Hilal'in dostunu kendin gibi sev pozitif uygulamasını söylemek yerine onu negatife dönüştürerek nefret ettiğin şeyi dostuna yapma demesiyle ilgili daha çok anlamamız gereken şey var. Dostunu kendin gibi sev eyleminin önemiyle ilgili açıklamaya göre bu uygulamada özellikle kişiyi yaradan sevgisine ulaştırma gücü vardır. Bu sebeple öğrenci Hillel'e gelip de ona bir ayağım üzerinde dururken bana tüm maneviyatı öğret dediğinde Hillel ona dostunu kendin gibi sev kuralını yazıldığı gibi anlatmak istedi. Ancak diğer taraftan da dostunu kendin gibi sev emri daha sert olan kötü söz denilen ölüm kötülüğünü açıklamak istedi. Dostunu kendin gibi sev prensibi kişiye kendini sevmenin üstesinden gelme gücünü verir ki bu şekilde kişi kendini sevmeden çıkıp yaradan sevgisine gelir. Öyle anlaşılıyor ki eğer kişi dostunu kendin gibi sev prensibine bağlanmazsa oturup hiçbir şey yapmama aşamasındadır. Kendini sevme otoritesinden çıkmada gelişme göstermez ama gerilemez de. Diğer bir deyişle başkalarına sevgi göstermemesine rağmen kötüye de düşmez ve başkalarının nefretini uyandıracak hiçbir şey yapmaz. Oysa eğer dostuna kötü söz söylerse bununla kötüye düşer. Sadece başkalarının sevgisine bağlanmamakla kalmaz, bunun tersini de yapmış olur. Dostuna kötülük yaparak başkalarının nefretine sebep olacak eylemler yapmak. Doğal olarak kişi sevdiğine kötülük yapmaz çünkü bu kalpleri ayırır. Dolayısıyla aramızdaki sevgiyi bozmamak için sevdiğimiz kişiye kötülük yapmak istemeyiz çünkü kötülük nefreti yaratır. Dolayısıyla bundan şu sonuç çıkar ki kötü sözün iftira, kötülüğün büyüklüğü başkalarını sevmekten yaradan sevgisine gelmek değil, başkalarına nefretten yaradan nefretine gelmektir ve dünyada bundan daha kötü bir şey yoktur. Fakat kişi günah işleyip kendini sevmeye batarak alma arzusunun üstesinden gelemese bile yaradan nefretine gelmez. Bu sebeple diğer günahlarla ilgili şöyle yazılmıştır. Ben bozukluklarının ortasında onlarla duran yaradanım. Fakat kötü söz ve eylemle kişi başkalarını sevmenin tam zıttı olan yaradan nefretine gelir. Şimdi Kabalist Yuhanna'nın şu sözlerini anlayabiliriz. Kim kötü söz söylerse inancı yok sayıyor demektir. Kötü söz inancı yok sayıyor olabilir mi? Bu onun yaradandan nefret etmesine sebep olduğundan yaratılış amacını yok sayıyor demektir. Görürüz ki başkasına iyi davranan, her seferinde ona haz ve mutluluk vermek isteyen kişi kesinlikle karşısındakini sever. Fakat kişi kötülük yaptığında bu onu yaradan nefretine getirir. Dolayısıyla kişi iyilik yapmak olan yaratılış amacını yok saymış olur. Şimdi hastaya sorulan şeyi daha iyi anlayabiliriz. Kim kötülük yaparsa yaradan şöyle der. O ve ben bu dünyada yaşayamayız. Kötü söz yaradanın bu dünyada onunla yaşayamamasına sebep olabilir mi? Yukarıda söylediğimiz gibi kim kötü söz söylerse yaradandan nefret eder hale gelir. Maddisellikte kişi birçok insanla aynı evde yaşayabilir ve onların iyi olup olmamasına önem vermiyor olabilir. Ama orada nefreti keşfettiğinde hemen oradan kaçar. Çünkü nefretle bir dakika bile kalmak istemez. Benzer şekilde kim yaradan nefretine gelirse yaradan onunla bu dünyada yaşayamaz. Şunu sorabiliriz. Dostundan bir şey çalan kişi onun nefretine sebep olur. Çünkü ondan bir şey çalınan kişi dostunun çaldığını anlayınca ondan nefret edenin kendisi olduğunu görmez mi? Ya da şöyle de söyleyebiliriz. Kimin ondan çaldığını asla bilmese bile hırsızın kendisinden daha fazla olarak başkalarını sevmeye bağlanmak yerine kendini sevmeye batıp nefrete düşebilir. Bu nedenle çalmanın kötü söz kadar kötü olduğunu söyleyemezler. Bu demektir ki çalmak kötü söz kadar günah değildir. Cevap şu olmalıdır. Çalan kişi nefret yüzünden çalmamaktadır. Bunun sebebi parayı ya da değerli şeyleri sevdiği içindir ve bu sebeple nefret yüzünden çalmaz. Fakat kötü söz aynı şey değildir. Çünkü o nefretten çıkar. Rish Lakish'in söylediği gibidir. Rish Lakish şöyle der. Neden? Eğer yılan fısıldamadan ısırırsa bunun dili olana bir faydası yoktur demiştir. Gelecekte tüm hayvanlar yılana gelip şöyle diyecek. Aslan avlanır ve yer. Kurt avlanır ve yer. Fakat sen neyden haz alıyorsun? Yılan şöyle cevap verir. Dili olanın avantajı nedir? Rashi şöyle yorumlar. Bir aslan avlanır ve yer. Zarar veren herkes haz alır. Aslan avlanır ve yer. Canlı olanı yer. Ve eğer kurt avlanırsa önce öldürür, sonra yer. Bu hazdır. Fakat senin insanları ısırmaktaki hazın nedir? Yılan cevap verir. Peki dili olanın avantajı nedir? Kötülük yapanın nasıl bir hazı olur? Bunun gibi ısırdığım zaman haz almam. Yukarıda söylenenlerle görürüz ki insanlara zarar vermek farklıdır. Çünkü kişi haz alır. Örneğin aslan ve kurt insandan nefret ettiği için zarar vermez. Sahip oldukları arzu sebebiyle zarar verir. Fakat kötü sözle ilgili böyle değildir. Kişi bundan bir ödül almaz ve insanların nefretine sebep olur. İnsanı sevmekten, yaradan sevgisine gelinen, dostunu kendin gibi sev kuralına göre kişi insan nefretinden yaradan nefretine gelir. Benzer şekilde şu sözleri okuruz. Berahot 17a. Yaradan korkusu ilmin başlangıcıdır. İyi bir anlayış onları onlar yapan şeydir. Şöyle demez, yapan. Fakat onları yapan der. Onlar Lişma'yı onun için yerine getirenlerdir. Lolişma'yı onun için değil, değil. Kim Lolişma'da kalırsa doğmamış olması onun için daha iyidir. Tosfot da şöyle sorar. Eğer biri şunu söylerse, kişi Lolişma'da olsa bile manevi çalışmaya bağlanmalıdır ve bu şekilde Lolişma'dan Lişma'ya gelir. Şöyle demeliyiz. Burada sadece dostlarına sıkıntı vermek için çalışan kişiyle ilgiliyiz. Orası ise saygınlık için çalışan kişiyle ilgilidir. Sıkıntı verme amacıyla Lolişma'yı yerine getirmekle saygınlık için yani ona kabalist denmesi için Lolişma'yı yerine getirmeyi ayırt etmemiz gerekir dendiğinde Tosfot'un cevabını anlamalıyız. Bunu kabalist Akiva'nın dostunu kendin gibi sev, maneviyatın en önemli kuralıdır sözüne göre değerlendirmeliyiz. Bunu kabalist Akiva maneviyatın verdikleri makalesinde açıklar. Çünkü bu ilke vasıtasıyla kişi dost sevgisini edinir ve buradan daha sonra yaradan sevgisine gelir. Öyle anlaşılıyor ki kişi kendini sevmeden çıkmaya çabalamalıdır. Bunun sonrasında ihsan etmek için manevi çalışma Lişma'ya bağlanabilir. Bu ancak maneviyat ve ıslahları yerine getirmekle yapılabilir. Kendini sevmeden çıkmadığı sürece Lişma'ya bağlanamaz. Kendini sevmeyle meşgul olmasına rağmen bundan çıkabilmek için manevi çalışmaya bağlanarak güç alır ve akabinde her şeyi ihsan etmek için yapacağı zamana yaradan sevgisine gelir. Lişma'ya ulaşmak sadece saygınlık için manevi çalışmaya bağlandığı zaman mümkündür. Bu demektir ki çalışıyor fakat başkalarını sevme niteliğini edinmediğinden onlar yararına çalışamıyor. Dolayısıyla manevi çalışmaya bağlanmak başkalarını sevme niteliğini edinmede ona yardımcı olur. Fakat başkalarını sevme eyleminin tersine çalışırsa manevi çalışmayı ve uygulamalarını başkalarından nefret ettiği ve onları mutsuz etmek için yerine getirirse iki zıtlık nasıl aynı potada olabilir? Şöyle söylenmiştir. Kişi ihsan etme eylemini yerine getirdiğinde ışık başkalarını sevmeyi başarmada onu destekler. Niyet ayrıcalık kazanma olsa da ışık ihsan etme arzusunu edinmesi için de kişiye yardımcı olur. Oysa burada kişi başkalarının nefretine bağlanmıştır. Bu başkalarını sevmesine sebep olabilir mi? Bu hırsız ve kötü söz söyleyen arasındaki ayrımla ilgili olarak söylediğimiz şeye benzer. Hırsızlar ve soyguncular parayı, altını ve diğer pahalı şeyleri sever. Onların bireyin kendisiyle kişisel bir hesabı yoktur. Diğer bir deyişle, hırsızlar kişinin kendisini dikkate almaz. Daha ziyade düşünceleri, daha fazla parayı kolayca nereden bulacaklarına odaklanmıştır. Ve polisin onları hırsız ya da soyguncu olarak açığa çıkarması oldukça zorlayıcıdır. Onlar insanın kendisini asla düşünmez. Ancak kişi kötü söz söylediğinde eylemin kendisini göz önüne almaz. Daha ziyade tek düşüncesi arkadaşını insanların gözünde aşağılamaktır. Burada tek düşünce duyulan nefrettir. Şu bir gerçektir ki kişi sevdiğine kötü söz söylemez. Bu nedenle özellikle kötü söz başkalarının nefretine sebep olur ki bu yaradan nefretine yol açar. Bu sebeple kötü söz dünyanın yıkımına sebep olduğundan çok ölümcül bir meseledir. Şimdi kötü söz ölçüsünü açıklayacağız. Kişinin dostuyla ilgili söylediği hangi kelime veya cümlenin kötü söz olup olmadığını. Bu ölçüyü Hillel'in dönmeye verdiği cevapta buluruz. Nefret ettiğin şeyi dostuna yapma. Bu şu demektir. Dostlarınla ilgili söylemek istediğin herhangi bir şey, eğer sana söylenmiş olsaydı bundan hoşlanıp hoşlanmayacağını düşün. Diğer bir deyişle bu sözlerden haz almıyorsan dostuna yapma. Kişi dostuna bir şey söylemek arzusunda olduğunda derhal şöyle düşünmelidir. Eğer bu bana söylenmiş olsaydı bu kelimeden nefret eder miydim? Hillel'in dönmeye söylediği gibi dostuna yapma. Buradan söylenmemesi gereken kötü sözün derecesini anlayabiliriz. Yukarıda söylenenlerle neden Hillel'in kutsal dilde İbranice değil de dönüşüm dilinde konuştuğunu anlayabiliriz. Dönme, bir ayağımın üzerinde dururken bana tüm maneviyatı öğret dediğinde cevap olarak ona dostunu kendin gibi sev cümlesinin dönüşmüş hali, nefret ettiğin şeyi dostuna yapma Aramice denmiştir. Önce bu dilin bize ima ettiği şeyi anlamalıyız. Ari şöyle demiştir. Talmud Eser Sefirot 15. kısım 1765. sayfa. Ve Tanrı derin bir uykuya sebep oldu. Gimatriya'da tardema, uyku, targum, dönüşüm. Bu dönüşüm ve ahoreim, sırt, arka olarak kabul edilir. Bu demektir ki kutsal dile İbranice, panime, önceki, dönüşüme, aramice, ahoreim denir. Panim, aydınlatan ya da bütün olan şey, ahor, arka, aydınlatmayan ya da bütün olmayan şey demektir. Kutsal dilde şöyle yazar, dostunu kendin gibi sev. Bunun anlamı bütünlüktür ve amacının tamamlanması demek olan insan sevgisinden yaradan sevgisine gelindiği için kişi deve kutu edinmelidir. Şöyle yazdığı gibi ve ona bağlanmak. Fakat dostunu kendin gibi sev cümlesinin dönüşümü Hillel'in dönmeye söylediği nefret ettiğin şeyi dostuna yapma ile ilgili şunu söylemeliyiz ki bu olumsuzluk çağrıştıran kötü sözle ilgilidir ve yasaklanmıştır çünkü nefreti getirir ve buradan kişi yaradan nefretine gelebilir. Bu bütünlük olarak kabul edilmez çünkü kötü söz söylememekle kişi başkalarını sevmeye gelmeyi başaramaz. Sadece başkalarını sevme vasıtasıyla yaradanla divekut denilen bütünlüğe erişebilir. Bu sebeple kötü söz sadece başkalarını sevmeye bağlanmadığından değil, tersini yaptığından, nefrete bağlandığından bu kadar kötüdür. Bu sebeple çalışmanın başlangıcında kolektife öğretirken önce kolektife zarar verilmemesi öğretilmelidir. Buna kaçınmak denir. Aksi halde zarar verebilecek şeyler yaparak kolektife zarar verirsiniz. Bu sebeple Hillel ona gelen dönmeye dostunu kendin gibi sev cümlesinin dönüşümünü söylemiştir. 1. Çünkü kötü söz nefrete sebep olduğundan çok daha zararlıdır. 2. Çünkü bunu yerine getirmek daha kolaydır. Hiçbir şey yapmadan otur. Fakat dostunu sevmek, dost sevgisini edinmek için kişinin yapması gereken eylem kalk ve yaptır. Ancak sonrasında istisnalar vardır. Kişisel olarak Yaradan'ın hizmetkarı olmayı dileyen insanlar, Kabalist Akiva'nın söylediği yasa, dostunu kendin gibi sev meselesi kişiye söylendiğinde, bu sevgi ona Yaradan sevgisini de getirir. Bu ana hedeftir. Bu şekilde kişi ihsan etme kaplarına sahip olur ve yaratılış amacı olan bu kapların içinde haz ve mutluluk alır. Eğitimde bu iki metot söz konusudur. 1. En zarar verici olduğundan, kötü sözden kaçınma çalışmasına odaklanmak. 2. Dostunu kendin gibi sev eğitimi üzerine odaklanmak. Çünkü başkalarını sevmekten kişi Yaradan sevgisine gelir ve buradan da yaratılış amacını edinir. Yarattıklarına iyilik yapmak. Başkalarını sevmekten dolayı edineceği ihsan etme kapları nedeniyle üst bereketi alma kaplarına sahip olacaktır ve burada kötülüğe yer kalmaz. Kötü sözle ilgili Zohar şöyle yazar. Yılanın kadına söyledikleri dünyanın ölümüne sebep oldu. Her şeyi yakıp yıkan kılıç, dilinde kılıç olan yani kötü söz söyleyen herkes içindir der. Zohar şöyle bitirir. Yazıldığı gibi ızdırap kötü söze geldiğinden bu dışlanan kişinin yasasıdır. Öyle görünüyor ki ölümle başlıyor, ızdırapla sona eriyor. Bu demektir ki sadece ölüm değil, büyük ızdırap da gelir. Elbette bu sözün bir açıklaması var. Fakat çalışmada ızdırabı ve ölümü bir ve aynı olarak yorumlamalıyız. Diğer bir deyişle çalışmanın amacı yaşamların yaşamına bağlanmak için Yaradan'la Divekut'a gelmektir. Böyle yaparak yaratılış amacında var olan haz ve mutluluğu alma için uygun kaplarımız olur. Ve kötü sözlü kişi Yaradan nefretine gelir ve bundan daha büyük bir ayrılık yoktur. Kesinlikle bu şekilde yaşamların yaşamından ayrılır. Anlaşıldığı üzere kişi Yaradan'dan haz ve mutluluk almalıydı fakat şimdi tam tersini almaktadır. Diğer bir deyişle haz yerine ızdırap almıştır. İbranice'de haz ve ızdırap kelimeleri aynı harflere sahiptir. Bu demektir ki kötü söz vasıtasıyla haz yerine ızdırap gelir. Yaşamların yaşamından ayrı oldukları için kötü olana bu yaşamda ölü denir. Öyle anlaşılıyor ki çalışmada ölüm ve ızdırap aynı şeydir. Diğer bir deyişle eğer kişi yaşamın yaşamlarına bağlanırsa Yaradan'dan bereket alır. Eğer bunun tersi söz konusuysa ve ondan ayrılmışsa o zaman hazla dolmak yerine ızdıraplarla dolar. Yukarıda söylenenlerle şu sözleri yorumlayabiliriz. Batı'da şöyle derler. Üçüncünün konuşması üçünü de öldürür. Konuşanı, dinleyeni ve hakkında konuşulanı. Atalarımızın şu sözlerini hatırlarız. Işık, insan ve Yaradan birdir. Bir bilgenin meyvesi kitabında açıklandığı gibi, insan Yaradan'a bağlanmak isteyen kişidir. O bunu manevi ilmin 613 ıslığı vasıtasıyla yerine getirir. Ve sonra her şey bir olur. Öyle görünüyor ki kötü söz söyleyen üçünü de öldürmektedir. 1. Söyleyen kişiyi, 2. Dinleyen kişiyi, 3. Hakkında konuşulan kişiyi. Bu üç kavram kişi ve dostu arasındadır. Ancak insan ve Yaradan arasında da kötü söz meselesi vardır. Işık, insan ve Yaradan birdir cümlesinde belirtildiği gibi. Kişi ışığa baktığında manevi çalışmayı yerine getirmekle ilgili Yaradan'ın bize vaat ettiği tüm iyi şeyleri görür. Örneğin şöyle yazılmıştır. Bu senin hayatın olduğu için ve ayrıca şöyle de yazılmıştır. Onlar altından, has altından daha arzu edilendir. Baldan ve bal peteğinden damlayanlardan daha tatlıdır. Anlaşılıyor ki burada üç kavram vardır. 1. Kötü söz söyleyen kişi, 2. Işık, 3. Yaradan. Kişi ışığa baktığı zaman manevi çalışmayı yaptığında eğer ödüllendirilmemişse manevi çalışmada kıyafetlenen haz ve mutluluğu göremez ve manevi çalışmayı bırakır. Çünkü onun içinde bir mana bulamadığını söyler. Bu şekilde manevi ilim ile ilgili konuşurken Yaradan'a kötü söz söylemekte ve üç şeyi lekelemektedir. Işık, manevi çalışma, insan, kalpteki nokta, Yaradan'ın kişiye kendisinden verdiği parça ve Yaradan. Burada kişi, birliği, hepsi birden parlayacak, yani insan, Yaradan'ın adları olan bütünlüğü edinmelidir. Edinmeye çabalamalıdır. Kişi mantık ötesinde inanmalıdır ki, manevi çalışmada bize vaat ettikleri gerçektir ve yanlış sadece bizdedir. Gizli ışık ya da maneviyat ve ıslahların tadı denilen haz ve mutluluğu almaya uygun olmamamız Zuhar'da şöyle yazar. Tüm manevi ilim Yaradan'ın adlarıdır. Bunu edinmek için ihsan etme kaplarını edinmeye ve ışıkla kli kap arasında form eşitliğine gelmeye ihtiyacımız var. İhsan etme kaplarını edinmek dost sevgisi vasıtasıyla olur. Tıpkı Kabalist Akiva'nın söylediği gibidir. Dostunu kendin gibi sev. Maneviyatın en büyük kuralıdır. Dost sevgisi ve başkalarını sevme vasıtasıyla Yaradan sevgisine ve ışığına ulaşırız. Işığa bir hediye denir ve hediyeler sevilenlere verilir. Bu insanların ve Yaradan'ın nefretine sebep olan kötü sözün tam zıttı olan durumdur. Kötü sözle ilgili atalarımızın söylediklerini şimdi anlayabiliriz. Üçüncünün konuşması üçünü de öldürür. Konuşan kişiyi, dinleyeni ve hakkında konuşulan kişiyi. Rashi bunu nefretten dolayı birbirlerini kızdırmaları ve öldürmeleri olarak yorumlar. Anlıyoruz ki bu kişi ve dostuyla ilgilidir. Fakat bunu Yaradan ve insan için nasıl uyarlayacağız? Kişi manevi çalışmayı yapıp haz ve mutluluk bulamadığını, Yaradan'ın halkına verdiğini söylediği hazzı ve mutluluğu hissetmediğini ve görmediğini söylediğinde Yaradan'a iftira atıyor demektir. Burada üç şey vardır. Konuşan kişi, dinleyen kişi yani maneviyat ve hakkında konuşulan kişi yani Yaradan. Kişi başkalarını sevmekten, Yaradan ve ışık sevgisine geldiğinden bu aşamada Yaradan ona yaşam verir. Şöyle yazdığı gibi, sen yaşam kaynağı olduğun için. Bu Divekut tarafındandır. Şöyle yazıldığı gibi, ve sen ona tutunan. Bu aşamada kişi yaşam yasasıyla ödüllendirilir. Fakat kötü söz nedeniyle almak zorunda olduğu Yaradan'dan gelen yaşam ondan ayrılır. Bu nedenle 1. Maneviyattan gelen yaşam, hissetmek zorunda olduğu yaşam ondan ayrılır. 2. Yaşamsız hale gelir ve o ölü olarak kabul edilir. Ve 3. Yaşam 3 yerde durur. Başkalarını sevme vasıtasıyla yaşam 2 yerden akar ve o yaşamın alıcısı olur.